Öteki Tarih, 2. cilt, 10. ayrım, sayfa 140. Bu taraflar arasındaki son telgraftı. Sıra silahların konuşmasına gelmişti. Ethem Bey'in emrinde o sırada 4650 asker vardı. Kendisini teslim almak için gönderilen tümenlerin toplam mevcudu ise yaklaşık 15300 askeriydi. Ayrıca silah ve hayvan sayısı açısından da büyük dengesizlik vardı. Durumun aleyhine olduğunu anlayan Ethem Bey, muhtemelen Yunanlılarla ilk olarak bugünlerde görüşmelere başladı. Önce 1. Kolordu Kumandanı General Nider'e başvurdu. Esasını Türklerin teşkil ettiği bir kuvvetin Mustafa Kemal'e karşı savaşmasının Yunanlılar için ne kadar faydalı olacağını sezen Nider, Ethem Bey'e mühimmat, haberleşme araçları ve ilaçların verilmesi için Küçük Asya ordusunun idaresini üstlenen General Papulas'a ricada bulundu. Ethem Bey önce emrindeki 159. alayın askerlerine ters tezkerelerini verdi. Geriye kalan 2300 kadar adamına düzenli orduya teslim olmak, dağa çıkmak ve Yunanlılara sığınmak şeklinde 3 seçenek sundu. Yunanlılara sığınıyor. Askeri harekat sürerken Mustafa Kemal 8 Ocak 1921'de Büyük Millet Meclisi'ne Ethem Bey meselesiyle ilgili izahatta bulundu. 29 Aralık'taki oturumda Ethem Bey'i savunan milletvekilleri şimdi aleyhindeydiler. Dipnot. Ankara aynı günlerde Sovyet Rusya'ya baskı yaparak Mustafa Supi'nin, TKVS'nin ve Yeşil Ordu Cemiyeti'nin içindeki aşırıların kurduğu Türk Halk İştirak Fırkası'nın Ethem Bey'e cephe almalarını da sağladı. Mustafa Kemal'in Ethem Bey'den hain diye bahsetmesini istiyorlardı. Yapılan oylamayla Reşit Bey'in milletvekilliği düşürüldü. 10 Ocak'ta Hakimiyeti Milliye gazetesinde Ethem'in hıyaneti başlıklı bir yazı kaleme alındı. Yazının son bölümünde şu ifadelere yer veriliyordu. Ethem ile kardeşleri öteden beri şaki ve haydut idiler. Bugün birer hain oldular. Aradan bir zaman geçti ki o devirde herkes bunlara vatanın uğradığı felaketler karşısında insanca ve namusça nihayet günahlarını affettirme kararı vermiş, saf ve halis nadimler olarak tanımıştı. Hainler hıyanetlerin cezalarını bulurlar ve zaten buldular. Anadolu onların hıyanetlerinden sonra elbette daha ziyade kuvvetlenmiş ve kesb-i saffet etmiştir. Parantez içinde temizlenmiştir. Ne kadar yazık ki onların huluslarına, parantez içinde temizliklerine inanmış olanlar bugün dillerinde acı bir hatıra ile müterafik, parantez içinde karışık, derin bir lanet nefret sesi işitiyorlar. Aynı gün İsmet Bey'e soyadını kazandıran 1. İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Ankara'nın elinin güçlendiğini gören Ethem Bey 27 Ocak'ta 64 adamıyla Yunanlılara teslim olmak zorunda kaldı. Ethem hatıralarında ben Yunanlılara sığınmadım, onlardan bir geçiş hakkı ve yolu istedim. Nitekim İzmir'de sıkı bir kontrol altında hastalık günlerimi atlatıp yola çıkabilecek hale gelince vatanı terk ettim diyecekti. 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da Yunan işgal ordusuna görev alan ve bütün olayları yüksek bir mevkiden ve bizzat yaşamak imkanı bulduğunu ifade eden Yarbay Canellopoulos'a göre Ethem Bey cephanesi bittiği, yaralı adamlarının tedavi araçlarına sahip olmadığı için Yunan ordusundan yardım istemeye mecbur olmuştu. 27 Ocak 1921'de Yunanlılara teslim olduktan sonra İzmir'de hastaneye yatırılan Ethem Bey, oradan Nisan ayının sonlarına doğru 19 ay kalacağı Atina'ya, ardından da Almanya'ya götürüldü. Dipnot. Ethem Bey bütün heybetli görünüşüne rağmen çok ciddi sağlık sorunlarıyla savaşıyordu. Bedeninde savaşlardan kalma 17 kurşun yarası taşıyordu. Sık sık kanamalara varan ülseri vardı. Kırık kaburga kemiklerinin ciğerlerine batmasından dolayı kemik vereminden muzdaripti. Bu arada Ankara İstiklal Mahkemesi Ethem Bey ve kardeşlerini gıyaplarında yargıladı ve 9 Mayıs 1921'de verilen kararla vatana ihanet suçundan idama mahkum etti. İstiklal Mahkemesi daha sonra THİF'ye ve Kuvayi Seyyare'ye katıldıkları gerekçesiyle mahkemeye sevk edilenleri yargıladı. Pek çok kişiye idam dahil ağır cezalar verildi. Suçu sabit olmayanlar sınır dışı edildi. Bunlar olurken Ethem Bey'in manevi önderi olduğu ileri sürülen Enver Paşa ve çevresi olayları izlemekle yetinmişti. Dahası Enver Paşa'nın yakın adamlarından Küçük Telat Bey'in Trabzon'dan Moskova'daki Enver Paşa'ya gönderdiği 12 Mart 1921 tarihli mektupta şunlar yazılıydı. Resmi tebliklerde o kadar acı şeyler yazıldı ki hattı zatında az çok hizmetleriyle beraber birer şaki olan Türk köylerini gaddarane bir sürede soyup soğana çeviren bu üç kardeş bugün haklı haksız her neyse halkın çok menfuru oldular. Bence artık böyle adamlardan el etek çekilmeli. Bazen bize en yakın ve namuslu ve hamiyetlerine tamamen inandığımız arkadaşlara tahammül edilmezken, böyle bütün varlıkları mağdur kanlarıyla bulanan bu insanları nasıl tenasüp edebiliriz? Dipnot. Bir Yunan dışişleri belgesine göre Ethem Bey 2 yıl içinde 3 milyon pound haraç toplamış, 25 bin Türk'ü öldürmüştü. Elbette aynı dönemde Ankara'nın düzenli birliklerinin iç isyanlarda kaç kişiyi öldürdüğünü ve Sakarya Meydan Muharebesi arifesinde 7 Ağustos 1921'de çıkarılan Tekalif-i Milliye Kanunu gibi uygulamalarla halktan kaç lira toplandığını tam olarak bilmiyoruz. Tarihi kazananlar yazar. Bu hikaye ne anlama gelmektedir? Düşmana teslim olmak gibi aşağılayıcı bir eylemde bulunduğu için kendisini hain olarak görenlerle adeta isyana zorlandığını düşünerek çaresiz bir kahraman muamelesi yapanları anlamak mümkündür. Ancak bu tür öznel değerlendirmeleri bir yana bırakırsak, Ethem Bey ve benzeri astığı astık, kestiği kesik türden çetecilerin, milli mücadelenin mali gücünü sağlayan, servet sahibi, yerel eşraf ve tüccarlardan zorla haraç alması gibi eylemleri henüz yeni palazlanan milli burjuvaziyi korkutmuş olmalı. Ayrıca tam o dönemde Fransız ve İtalyanların ısrarı ile 21 Şubat 1921 tarihinde Londra'da toplanması planlanan konferansta Sevr Barış Anlaşması'nın Türkiye lehine değiştirilmesini uman Ankara'nın batılı güçlerin güvenini sağlamak için Yeşil Ordu başta olmak üzere tüm komünist hareketlerle arasına mesafe koymak istemesi de Ethem Bey'in sonunu getirmişe benziyor. Ethem Bey hatıratında bu durumu şöyle ele almıştı. Bana ilk defa damat Ferit Paşa'nın Şeyhülislam'ı hain demişti. Daha sonra memleketi kendilerinden evvel müdafaa ettiği adamları hain dediler. Birincilerin bana hain demeye hakları yoktu fakat menfaatleri icabiydi. İkinciler buna neden lüzum gördüler hala bilmiyorum. Ethem Bey tarihi galiplerin yazdığını unutmuşa benziyordu. Sonuç olarak düzenli ordunun desteğiyle merkezi elinde tutan kesimler, çetecilikle merkezi ele geçirmeye çalışan ve bir bölümü düpedüz iddiatçı, bir bölümü ise İslamcı solcu, çevresel güçleri tasfiye etmişti. Ethem Bey düşmana teslim olmasaydı bile muhtemelen tasfiye edilecekti. Bu çatışmanın ikinci katmanını Balkan kökenli iddiatçılarla Çerkes kökenli iddiatçıların mücadelesinin oluşturduğunu ileri sürenlerle Ethem İsmet çatışmasının belirleyici olduğunu düşünenleri bir yana bırakırsak, Ethem Bey'in Mustafa Kemal ile karşılaştırıldığında askeri anlamda başarılı sayılsa bile siyasi anlamda gayet başarısız bir figür olduğunu kabul etmek gerekir. Sürgün yılları. 10 Ocak 1922'de Erkan-ı Harbi'yi umumi riyasetine parantez içinde Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Nazırı Ziya Paşa tarafından Ankara'ya verilen rapora göre Ethem Bey ve bir grup Çerkez Anadolu'ya geçmek istiyordu. Ankara hükümeti bu isteği 22 Ocak 1922'de çıkardığı bir kararname ile reddetti. Anadolu'ya dönme müdürünü yitiren Ethem Bey 22 Kasım 1922'de Frankfurt yakınlarındaki Königstein kasabasındaki Kongstam Sanatoryumunda bir süre kaldıktan sonra muhtemelen 1923 sonunda Bağdat'a geçti. 1925 ve 1926 yıllarında bazı istihbarat raporlarında Ethem Bey'in Musul ve Bağdat'ta bazı Kürt milliyetçileri temasa geçtiğine dair iddialar yer aldı. 1938'de kendisinin arasında bulunduğu 150'likler için çıkarılan genel aftan kardeşleri Tevfik Bey, 1939'da parantez içinde bazı kaynaklara göre 1942'de Reşit Bey 1950'de yararlandı. Ama Ethem Bey Türkiye'ye dönmedi. Ürdün'ün başkenti Amman'da tek odalı kerpiç bir evde hasta, yalnız ve yoksul biri olarak sürekli ölüm korkusu içinde yaşadı. 21 Eylül 1948'de öldüğünde Amman'daki Kabartay mezarlığına gömüldü. Sürgün yıllarında Yunanlıların uçaklarla Türk ordusuna dağıttığı bildirilerden birinin imzasını attığı iddiası dışında aktif bir Yunan destekçiliğinden söz edilmedi. Yine yabancı arşiv belgelerine göre sürgün yıllarında Yunan veya İngiliz makamları tarafından itibar görmedi ve maaşa bağlanmadığı gibi her zaman kuşkulanan birisiydi. 1 Nisan 1946 tarihini taşıyan, parantez içinde sadeleştirilmiş Türkçe ile gerçeklere doğru uyar için şiddetli bir kırış adlı broşürde olayları kendi açısından anlatırken Mustafa Kemal için Neron, Cambazbaşı, Mustafa Deccal gibi ağır ifadeler kullandı. Ve Anzavur meselesinde kendisini yanıltan kardeşi Reşit Bey olduğunu iddia etti. Yine aynı broşürde Mustafa Kemal'in Türkçülük politikasını ve zafer kazanıldıktan sonra Kürtlerin dışlanıp ezilmesini şiddetle eleştirdi. Özet kaynakça. Halide Edip Adıvar, Türk'ün Ateşli İmtihanı, Can Yayınları 2011. Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam Remzi Kitabevi 2009. Emrah Cilesun, Baki İlk Selam Agora Kitap 2009. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi Cilt 3. İstanbul Matbaası 1974. Hakan Eken, Ethem Bey Dosyası, Nart Dergisi sayfa 47-54, ilgili sayfalar. Cemal Şener, Çerkez Ethem Olayı, Altın Kitaplar 2007. Ahmet Mehmet Efendioğlu, İzmir Valisi Rahmi Bey'in oğlunun kaçırılması, Tarih ve Toplum, Nisan 1991, sayfa 88, sayfa 32-36. Ulu İdemir, Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989. Kazım Özalp, Milli Mücadele, 1919-1922, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1985. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Burçak Yayınevi, 1968. Rahmi Apak, İstiklal Savaşı'nda Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990. Papa Eftim'in Cemaatsiz Kilisesi. Milli mücadele yıllarının ilginç olaylarından biri de İstanbul'daki Fener Rum Partikliği'nin etkisini kırmak için kurdurulan Türk Ortodoks Kilisesi'dir. Kilisenin kurucusu tarihe Papa Eftim adıyla geçecek olan Pavlos Karahisarides, parantez içinde Karahisarlıoğlu. 1884'te Ankara vilayetine bağlı Yozgat Sancağı'nın Akdağ Madeni Bucağı'ndaki İstanbulluoğlu mahallesinde doğmuştu. Mahalleye bu ad 2. Mahmut döneminde İstanbul'dan göçürülen Rum ve Ermeniler yüzünden vermişti. O yıllarda Akdağ Madeni nüfusunun 1/4'ü gayrimüslimdi. Soyadından anlaşıldığına göre Pavlos'un ailesi Şebin Karahisar'dan gelmiş olmalıydı. Anadolu'nun değişik bölgelerinde yaşayan, Rumca bilmeyen, Türkçeyi kendilerine özgü bir ağızla konuşan, buna karşılık gerekçe dua eden ve Grek harfleriyle yazan Ortodoks Karamanlılar cemaatinin, dipnot, Karamanlılara dair ayrıntılı bilgi öteki tarih bir de verildiğinden burada sadece isimlerini vermekle yetiniyorum. Üyesi olan Karahisarides, rüşteyi bitirdikten sonra Ankara'da manifaturacılığa başlamış ancak yaklaşan savaş yüzünden bu işte başarısız olmuştu. 1914'te askere alınmamak için Ankara'dan ayrılmış, 1915'te Akdağ Madeni'ne papaz olarak atanmıştı. Eftim adını da bu sırada almıştı. 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra keskin metropolit vekili olan Eftim, bu dönemde gayrimüslimleri korumak üzere yerel Ermeniler ve Rumlar tarafından kurulmuş olan Pantaini o İpnos adlı örgütle yakınlaşmıştı. Ama Ankara güçleri Anadolu'da duruma hakim olmaya başlayınca orta yolcu bir tavır izlemeyi seçti. Çünkü keskin Ankara ve Sivas gibi Türk milliyetçiliğinin kalbi olan iki merkezin tam ortasına düşüyordu. Papa Eftim Ankara'nın temsilcileriyle yakın ilişkileri nedeniyle Ethem Bey'in 1920'de Yozgat'ta, Topal Osman'ı 1921'de Koçgiri isyanlarını bastırırken yaptıkları katliamdan keskin Hristiyanlarını kurtarmayı başarmıştı. Simav'dan keskine sürülen Rumların güvenli biçimde İstanbul'a gitmelerini sağlayan Eftim'in Kuvayi Seyyare'ye adam ve malzeme toplayan Ethem Bey ve Çolak İbrahim Bey yardımcı olması Ankara'nın dikkatini çekti. Nitekim Eftim'in iddiasına göre kuzeni Pantalis 1922'de Fener Patrikliği'nin ihbarı sonucunda Pontusçuluk yaptığı gerekçesiyle İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilecekken Edirne mebusu Şeref Bey tarafından kurtarılmıştı. Türk Ortodokslarının desteği. Ancak Papa Eftim'in tavrı tek örnek değildi. Ekim ve Kasım 1919'da Erbaa ve Vezirköprü Ermenileri, Mayıs 1921'den itibaren Safranbolu, Çorum, Isparta, Tosya, Taşköprü, Havza, Maçka, Gümüşacıköy, Kayseri gibi yerlerde kalan az sayıda gayrimüslimler ya katledilmekten korktukları ya da Ankara'nın adamları tarafından ikna edildikleri için Ankara yakınlıklarını ifade eden telgraflar çekmişlerdi. Parantez içinde o yıllarda Ankara'da bulunan Sovyet gazeteci K. Yust'a göre bu mektuplar sahteydi. Ancak ister samimi ister zorla ya da sahte olsun bütün bu destekler Ankara'yı hem Yunan milliyetçiliğinin öncüsü konumunda gördüğü Fener Rum Partikanesi'nin gücünü kırmak hem de Anadolu'daki gayrimüslimlere Türk mezalimi yapıldığı yolundaki yabancı propagandayı zayıflatmak için ayrı bir kilise kurma konusunda cesaretlendirecekti. Bu karar aynı zamanda Anadolu'nun gerçek sahibinin Türkler olduğuna, dolayısıyla Anadolu Hristiyanlarının da aslında Türk kökenli olduklarına dair teoriyle uyumlu bir adımdı. Yerli malı kilisenin yönetmeliğini iddiatçı kökenli Baha Sait Bey hazırladı.
parantez içinde Rıza Nur'un hatıratında Mostralık diye anlattığı Baha Bey 1915-1916'da İttihat Terakki Cemiyeti'nin Alevilik ve Bektaşilik çalışmalarını yürütmüş, 1922-1923'te Lozan'da patriotik meselesine danışmanlık yapmıştı. Kapadokya turu. 8 Aralık 1921'de bir süredir boş bulunan Fener Rum Patrikliğine o sırada görevden ayrılmış olan Venizelos yanlısı Melateos'un atanması, kilisenin vücuda kavuşturulmasını acil hale getirecekti. Karadeniz bölgesinde Rumların tasfiyesi tüm hızıyla sürerken ve Ortodoks papazları devlete ihanet ya da casusluk suçlamasıyla istiklal mahkemelerine sevk edilmemek için sağa sola kaçışırken, Ocak 1922'de Eftim Kapadokya'da tura çıktı. Gezisinde hem Türk Ortodoks Kilisesi'nin projesini anlatıyor hem de para topluyordu. Kendisine 300 altın veren Sinasoslu, parantez içinde bugün Mustafa Kemal Paşa, Serafi Mirzos, Kayseri'de Etfim'e gerçek amacının ne olduğunu sorduğunda, maksat Serafim Efendi köprüyü geçelim demişti. Mart ayında 68 cemaat okulunu kapatarak öğrencilerinin Türk okullarına gitmesini emreden Eftim, 23 Nisan 1922'de, 1. İnönü Meydan Muharebesi'nin 1. yıl dönümünü kutlamak için meclisin önünde toplanan 50 bin kişiye Türk ordusunu öven pek duygulu bir konuşma yaparak işbirliğini daha da ileri bir mertebeye taşıdı. O günlerde Anadolu Ortodoks liderleri İstanbul'u denilen uzunca bir ceket ve siyah uzun fes giyerlerken Eftim'in başında Mustafa Kemal tarafından verildiği iddia edilen bir kalpak vardı. Kilise kuruluyor. Bundan sonrası hızlı gelişti. 3-16 Temmuz 1922'de Kayseri'deki Zincirdere Manastırı'nda 30-40 kişinin katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tabi Umum Anadolu Türk Ortodoksları Kongresi toplandı. Kongre kararları uyarınca 22 Temmuz'da Anadolu'da Ortodoksluk Sadası adlı Karamanca, parantez içinde Karamanlidika, bir dergi yayınlanmaya başladı. 4 Ekim 1922'de Zincirdere Manastırı'nda toplanan kongrede Patrik Melateos'un patriklikten çıkarılarak Fener Patrikhanesi'nin feshedilmesi, Kayseri'de bağımsız bir tür Ortodoks Patrikhanesi kurulması, Eftim'in Papa Eftim adıyla müstakil Türk Ortodoks Kilisesi'nin umumi vekilliğine getirilmesi yolunda kararlar alındı. Böylece hem Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümenliğini reddedilmiş oluyor, hem Anadolu Rumlarının en azından bir bölümünün Yunan milletiyle bağı kesilmiş oluyordu. Dipnot. Ekümenik Yunanca akunamine sözcüğünden gelmekte olup evrensel dünyaya ait anlamlarını taşır. Dini terim olarak ise genel anlamda Ortodoks, Protestan ve Katolik kiliselerinin tek bir kilise haline gelmesini, özel anlamda Fener Rum Patrikliğinin özerk, parantez içinde otosefal ve eşit Ortodoks kiliseleri arasında onursal önceliğini belirlemek için kullanılır. Lozan'dan sonra. Ancak bu tarihten sonra Papa Eftim ve yerli malı kilisesinin başına gelenler pek az indir. Yunanistan'la Türkiye arasında Lozan Barış Anlaşması'nın bir parçası olarak imzalanan mübadele anlaşması ile karşılıklı göçe tabi tutulacaklar, Müslümanlar ve Hristiyanlar olarak belirlenince Türkçe konuşan Ortodoks Karamanlılar da mübadeleye tabi tutulmuştu. Mustafa Kemal böylece Rumluk meselesine nihai bir nokta koymayı hedefliyordu. Nitekim Lozan görüşmeleri sırasında Ankara bizzat kurduğu bu kilisenin adını bile geçirmemişti. Yani laik Kemalistler bile kadim gayrimüslim düşmanlığına yenik düşmüşlerdi. Sonuçta Anadolu'nun çeşitli yerlerinden çıkarılarak İstanbul, İzmir ve Mersin limanlarından Yunanistan'a gönderilirken yürek paralayan sahneler yaşanmıştı. "Biz sizdeniz, göndermeyin" yalvarmaları işe yaramamıştı. Sadece Mustafa Kemal'in Baba Eftim dediği Papa Eftim ve yakınları Mustafa Kemal'in emri üzerine 3 Ağustos 1924'te çıkarılan 3798 sayılı Papa Eftim tezkeresiyle devletin himayesine alınmıştı. Onca hizmetin bedeli kişisel kurtuluş olmuştu. Papa Eftim İstanbul'da. Cemaati yakapaçı ülkeden atılırken Ankara'ya ricacı olmaktan başka bir şey yapamayan Papa Eftim ve yakınlarından oluşan 50-60 kişilik bir grup 21 Eylül 1923'te İstanbul'a geldi. 1922'de yayımlanan Anadolu'da Ortodoksluk Sadası dergisinin sahibi ve yayımcısı Bodrumlu Pulluoğlu İstamat, parantez içinde Özdamar da mübadeleden kurtulanlar arasındaydı. Dipnot. İstamat Bey Papa Eftim sayesinde Balıklı Hastanesi'nde tek mütevelli olarak atanacak, 1935'ten 1946'ya kadar Eskişehir mebusu olacaktı. Hükümet adına Saffet, parantez içinde Arıkan Bey tarafından karşılanan ve doğruca Tokatlayan Oteli'ne götürülen grubun görevli mi geldiği yoksa bir çeşit sürgün mü olduğu konusunda rivayet muhteliftir. Papa Eftim'e göre Ankara hükümeti kendisinden Fener Rum Patrikhanesi'ne el koymasını istemişti. Ancak Lozan'da Fener Rum Patrikliğinin varlığını kabul etmek zorunda kalan Ankara açıktan destek veremeyeceği için Papa Eftim'i destekleme işini Hamdullah Supi, parantez içinde Tanrı Över ve Fethi Beylere havale edilmişti. Yunan, parantez içinde ve bir açıdan Türk milliyetçiliği perspektifinden bakıldığında kendi milletine ihanet eden bir hain olan Papa Eftim, büyük ihtimalle Karamanlıların Türk asıllı oldukları yolundaki Türkçü teorilerin kurbanı olmuş, şu veya bu nedenle Ankara ile Kapadokya Hristiyanlar arasında hakemlik rolü oynamış, pek çok olayda Hristiyan Türkleri Türk milliyetçiliğinin gaddar eylemlerinden korumuştu. Ancak Lozan'dan sonra işlevi kalmadığından Ankara tarafından bir kenara atılmıştı. Daha doğrusu Ankara'nın da aynen iddiaçı selefleri gibi Türklüğü konusunda en küçük kuşku duyduğu küçücük bir gruba bile tahammülü yoktu. Hamdullah Supi'nin gagavuzları. Ankara'nın yönlendirilmesiyle Papa Eftim ve şürekası 1930'a kadar Fener Rum Patrikhanesi'ni taciz etmeye, mülklerini gasp etmeye devam etti. 1930'da Yunanistan'la ilişkilerin iyileşmesiyle unutulmaya terk edilen Papa Eftim, 1934'te çıkan soyadı kanunundan sonra Zeki Erenerol adını aldı. Amcasının oğlu Sokrat'a, ermiş yeğeni Nikola'ya Doran adlarını vererek onları papaz ilan etti. Oğlu Yorgi'ye Turgut adını vererek onu da diyakozluğa getirdi. Bu tarihten sonra Papa Eftim'in tek umudu 1931'de Bükreş'e büyükelçi olarak atanan Hamdullah Supi'nin Romanya'nın Besarabya bölgesinden getirmeyi vaat ettiği 250 bin Hristiyan Türk gagavuzundan kilisesine bir cemaat yaratmaktı. Bu amaçla 1935'te Romanya'dan 10 kız olmak üzere 7 Hristiyan Türk gencini getirip Türkiye'deki çeşitli okullara yerleştirdi. 1940'da Besarabya'nın Kızıl Ordu tarafından işgal edilmesi üzerine bu işin arkasının gelmediği gibi iş rotasından çıktı. 16 Eylül 1943'te Türk vatandaşlığına kabul edilen bu 70 kişinin nüfus kağıdına Türk Ortodoks yazıldı ve eğitimlerini tamamladıktan sonra Müslüman Türk kızlarıyla evlendirilerek Türk kültürüne adapte olmaları sağlandı. Rivayete göre Papa Eftim'in sabrı ilk ve son kez bu olayda taşmış ve Hamdullah Süpi'yi arayarak ''Hamdullah Bey, hani ya benim 70 kişilik cemaatim, Müslümanlığın defterinde 70 kişi mi eksikti?'' diye sitem etmişti. 1946'da oğlu Yorgi, Turgut'un askerlikten muaf tutulması için başbakanlığa yazdığı başvuruda kilisesini asla dinsel değil, yalnız ulusal ideal ile kurulan kilisemiz diye tarif eden Papa Eftim, 27 Mayıs 1960 darbecilerinden Alparslan Türkeş'in ilgisini çekmeyi başarmış ama Türkeş'in darbe sonrasında sürgüne gönderilmesi üzerine yeniden yalnız kalmıştı. Papa Eftim 1962'de felç geçirdi. Yunan olayları yüzünden Yunanistan'a ders vermek üzere Yunan uyrukluları 1964'te sınır dışı etmesi sırasında İsmet İnönü ile Papa Eftim arasında sert tartışmaların yaşandığı ileri sürüldü. Yerine 1964'te oğlu Turgut Erenol Papa II. Eftim adıyla geçti. Papa Eftim 1968'de öldü. Turgut Erenol'un da 1991'de ölümü üzerine kardeşi Selçuk Erenol Papa 3. Eftim oldu. 1990'ların başında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla Hristiyan gagavuzları Türkiye'ye getirme projesi yeniden canlandırıldı. Ancak bu operasyon da başarısız oldu. Selçuk Erenol 2002'de ölünce yerini oğlu Ümit Erenol'a bıraktı. 1991'den itibaren Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin basın ve halk ilişkiler sorumlusu Sevgi Erenol, Ümit Erenol'un kızı ve halen Ergenekon davasının tutuklu sanıklarındandır. Özet kaynakça. Fatih Benlisoy, Papa Eftim and the Foundation of the Turkish Orthodox Church, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde 2002'de kabul edilmiş yüksek lisans tezi. Teoman Ergen'e İstiklal Harbi'nde Türk Ortodokslar, İstanbul Neşriyat Servisi 1951. Mustafa Ekincikli, Türk Ortodoksları, Siyasal Kitabevi Ankara 1998. Mustafa Baş, Türk Ortodoks Patrikhanesi, Azizi Andaç Yayınları 2005. Talat Paşa suikastı ve Ermenilerin Nürnberg'i. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Almanya'nın Versailles Anlaşması'nın şartları uyarınca adeta İngilizlerin kontrolüne girdiği karanlık günlerde Berlin'e gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı. 15 Mart 1921 günü Berlin'in Charlottenburg semtindeki Handenberger sokağında bir cinayet işlenmişti. Öldürülen İttihat Terakki Cemiyeti'nin 3 liderinden biri olan Talat Paşa idi. Suç mahallini terk. Daha sonra eşinin anlattığına göre Handenberger sokağında 4 numaralı evde ikamet eden Talat Paşa o günün sabahı çok tedirgindi. Saat 11'e doğru tütün ve eldiven almak için evinden çıkmış, birkaç kez geri dönüp evine bakmıştı. Sokak boyunca yürümeye başlamış, sonra kaldırım değiştirmişti. 17 numaralı evin önüne vardığında karşısından gelen gri paltolu bir genç önce Talat Paşa'nın kendisini geçmesine izin vermiş, ardından dönüp revolverinin tetiğine basmıştı. Talat Paşa ensesinden giren tek kurşunla yere yığılırken genç adam silahını atıp kaçmaya başlamıştı. Caddeden geçenler adamın üzerine atlayıp yere yatırmışlardı. Etrafındakiler kendisini tekmelerken genç adam kırık dökük bir Almancayla "Ben yabancıyım, o da yabancı. Sizle ilgili bir durum yok." demişti. Bundan sonrasını anlatmadan önce Talat Paşa ve 6 arkadaşının İstanbul'dan ayrıldıktan sonra neler yaptığını hatırlayalım. 1-2 Kasım 1918 gecesi bir Alman denizaltısı, parantez içinde ya da torpidosuyla ya da bir Rus gemisiyle İstanbul'dan kaçan Talat Paşa ve şükerası önce Sivastopol yakınlarındaki Gözdeve'ye, parantez içinde Evpatoria, oradan Almanların hazırladığı bir trenle Almanya'ya geçmiş, Alman hükümetince önce Berlin'in 50 kilometre uzağındaki Potsdam şehri yakınlarında ünlülerin sayfiye yeri olan Neuschwanstein'e yerleştirilmişlerdi. Firar İstanbul'a duyulunca yeni hükümeti kuran Ahmet İzzet Paşa, Almanlardan iddiaçların hiç değilse askeri kanadından olan Enver Paşa ve Cemal Paşa'nın iade edilmesini talep etmişti. Ancak Alman hükümeti özellikle Talat Paşa'yı iade etmeyi düşünmüyordu. Çünkü Talat Paşa hem üst düzey Alman yöneticileriyle dostluklar kurmuştu, hem de Alman kamuoyu kendisini Osmanlı İmparatorluğu'nu modernleştirmek için uğraşan bir devrimci ve kadim Alman dostu olarak tanıyordu. Talat Paşa bir süre sonra eşi Hayriye Hanım'la birlikte Berlin'in şık semti Charlottenburg'da 9 odalı geniş bir eve yerleşecekti. 10. ayrımın sonu, sayfa 154.